kendini mizana çek. Daima kuyumcu terazisi hassasiyetiyle kazancını, günlük yaşayışını, evdeki, iş yerindeki halini, insanlarla münasebetlerini değerlendir. Benim kazancım nasıl? İçinde şüpheli bir şey var mı? Bir dükkanı kiraya verdim. Onu ehil bir kimseye mi verdim, yanlış iş yapan bir kişiye mi kiraya verdim? Hak hukuka dikkat ettim mi? Maiyetimde çalışan kişilerin haklarını verdim mi? Alın terlerini helal ettirdim mi? Mirasta bir hak yedim mi? Bir aile büyüğü veya ferdi vefat ettiğinde ehil bir fıkıh alimine bu meselede ilahi talimat nedir diye sordum mu? Eğer haksızlık yaptıysan, İslami usule riayet etmediysen, kıyamette onun hesabı var. Dünyada da haramlar gönle zehir saçar, ibadet zevkini kurutur. Hatta kabulüne mani olur. Hadis-i şerifte hülaseten şöyle buyrulur. Kazancı haram bir kişi hacca gelir, lebbeyk der, fakat ona la lebbeyk, sen reddedildin denir. Doğruluk ve dürüstlük. Rahman'ın sadık kulları yalan yere şahitlik etmezler, boş sözlerle karşılaştıklarında ise oradan menfi bir inikaz almamak için vakar ile geçip giderler. El-Furkan 72. Ey iman edenler! Allah'tan korkun ve doğru söz söyleyin ki Allah amellerinizi salih hale getirsin ve günahlarınızı bağışlasın. El-Ahzab 70-71. Sıdk, doğruluk, insanı iyiliğe, iyilik de cennete götürür. Kişi doğru söylemeye devam ettikçe sonunda sıddıklardan olur. Yalan, kişiyi fücura, günah ve ahlaksızlığa, fücur da cehenneme götürür. Kişi yalan söylemeye devam ettikçe sonunda Allah indinde yalancılardan yazılır. Sıdk, doğruluk o kadar mühimdir ki ayet-i kerimede hesap gününden bahsedilirken bu sadıklara sadakatlerinin fayda vereceği gündür. El-Maide 119 buyurulmaktadır. Sadakat, Müslüman şahsiyetinin ayrılmaz bir vasfıdır. Müşrikler dahi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e peygamberliğinden önce ismiyle hitap etmek yerine El-Emin ve Es-Sadık sıfatlarıyla hitap ederlerdi. Zira güvenilir ve doğru olmak onun asli tabiatıydı. Nitekim tebliğe başladıktan sonra en yakın arkadaşlarına "Şu dağın arkasında düşman var desem kabul eder misiniz?" dedi. Hepsi "Sen El-Emin'sin, Es-Sadık'sın, içimizde en doğru insan sensin." dediler. Onlar emanetlerini kendi yandaşlarına değil, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme teslim ederlerdi. Hatta Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hicret edeceği zaman dahi üzerinde müşriklerin bir takım emanetleri vardı. Ve ölüm tehlikesine rağmen Hazreti Ali'yi Mekke'de bırakıp onları sahiplerine teslim ettirmişti. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e bir gün "Mümin korkak olabilir mi?" diye sorulmuştu. "Evet, olabilir," buyurdu. "Mümin cimri olabilir mi?" diye soruldu. "Evet, olabilir," buyurdu. "Peki mümin yalancı olabilir mi?" diye soruldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu sefer "Hayır, asla," buyurdu. Her şartta dürüstlük. Hayber'in fethi esnasında Hayberlilerin koyunlarını güden çoban Müslüman oldu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Eslem adını verdiği bu çobana, güttüğü koyunları sahiplerine doğru sevk etmesini emretti. Bir harp içinde olduğu halde, o koyunlara el koymadı. Mekke'nin fethinden sonra da ihtiyaç zuhur etti. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Mekkelilerin mallarına el koymak yerine, onlardan borç aldı ve ödedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buğday satan bir adama rastladı. Satıcıya, "Nasıl satıyorsun?" diye sordu. Adam da kendince anlattı. O esnada Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme, "Elini onun, buğdayın içine daldır," diye vahyen işaret edildi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de elini daldırdı ve buğdayın ıslak olduğunu gördü. Bunun üzerine, "İnsanların görmesi için ıslak olanı üst tarafa koysaydın ya, aldatan bizden değildir," buyurdu. Sabır ve rıza. Bir mümin, başına gelen musibetlere sabredecek. Takdire rıza gösterecek. Allah yolunda ibadetlerinde sebatkar olacak. Şeytani telkinlere karşı mukavemetli ve metanetli olacak. Değişen hayat şartları karşısında her hali istikamet üzere olacak. Cenab-ı Hak Fecr suresinde gafil insanın nimetler ve iptilalar karşısındaki tavır değişikliğini şöyle tasvir eder. İnsan, Rabbi kendisini imtihan edip de ikramda bulunduğunda ve bol nimet verdiğinde der ki, "Rabbim bana ikram etti." Onu imtihan edip rızkını daralttığında ise der ki, "Rabbim beni önemsemedi." El-Fecr 15-16. Kul daima bir imtihan içindedir. Zenginlik de bir imtihandır, fakirlik de bir imtihandır. Zenginlikte kula gereken aniyâ-i şâkirîn, şükreden zenginlerden olmak, yani lüksten, israftan uzak, riyazat ile yaşayıp arta kalanı infak etmektir. Fakirlikte kula gereken fukarayı sabirin, sabreden fakirlerden olmaktır. Yani haline sabredip, isyandan uzak durarak rıza ve istikamet içinde muvazenesini korumaktır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatında her iki imtihanı da görüyoruz. Zenginliğe misaldi. Bilhassa Hayber'in fethinden sonra Medine'ye ganimetler ve hediyeler gelirdi. Ancak Efendimiz hepsini fakirlere, muhtaçlara dağıtmadan huzur bulamazdı. Fakirliğe de misaldi. Hendek'te ise herkes açlıktan karnına bir taş bağlamıştı. Ümmete numune olan Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ise karnına iki taş bağlamıştı. Mülk Allah'a aittir. Kul bunun idraki içinde olacak. Ayet-i kerimede buyrulur. Şüphesiz Allah, müminlerden canlarını ve mallarını kendilerine vereceği cennet karşılığında satın almıştır. Et-Tevbe 111. Cenab-ı Hak, Fecr suresindeki müteakip ayetlerde, İnsanın bu bencil ve menfaatini merkeze alan, dünyalığa aşırı düşkün halini kınamakta ve surenin sonunda salih kullarını cennete şöyle davet etmektedir. Ey huzura kavuşmuş insan! Sen ondan hoşnut, o da senden hoşnut olarak Rabbine dön. Salih kullarım arasına katıl ve cennetime gir. El-Fecr 27 30. Anlaşılmaktadır ki, Cenab-ı Hakk'ın dostluğuna ermenin, salih kullar arasında cennete davet edilmenin şartı, rızadır. İlahi taksimden razı olmaktır. Acı tatlı, zor kolay demeden, dostun takdir eliyle gönderdiği ikramlarını lezzetle kabul etmektir. Velhasıl, hayatın meczirlerini kabullenmektir. Kim dini hususunda kendisinden üstün olana bakıp ona tabi olur, dünyası hususunda da kendinden aşağı olana bakıp Allah'ın kendisine vermiş olduğu üstünlüğe hamd ederse, Allah o kişiyi şükredici ve sabredici olarak yazar. Sadık bir kul tavrı. Bir efendiye hediye olarak bir kavun getirilmişti. O da sevdiği, gönüldaşı, derin duygulu, sadık hizmetkarı Lokman'ı çağırdı. Lokman gelince efendisi kavundan bir dilim kesip ona ikram etti. Lokman o dilimi sanki bal gibi, şeker gibi yedi. Öyle hoşlanarak, öyle zevkle yemişti ki onu görenlerin de iştahları kabarıyor, ona adeta imreniyorlardı. Efendisi ona ikinci bir dilim daha verdi. Zira efendisi Lokman'ın duyduğu bu lezzet karşısında huzur buluyordu. Derken kavundan son bir dilim kaldı. O zaman efendisi, "Bunu da ben yiyeyim de ne kadar tatlı bir kavun olduğunu anlayayım," dedi. Efendisi o dilimi yer yemez kavunun acılığından ağzını bir ateş kapladı. Dili uçukladı, boğazı kavruldu. Kavunun acılığından kendisinden geçti. Ondan sonra Lokman'a sordu. "Ey benim canım hizmetkarım, böyle bir zehri nasıl oldu da tatlı tatlı yedin? Böyle bir kahrı nasıl oldu da lütuf saydın? Bu nasıl sabırdır? Kim bilir şimdiye kadar ne kadar acılara katlandın ve sabrettin? Yoksa sen tatlı canına düşman mısın? Neden bir şey söylemedin? Neden beni mazur görün, şimdi yiyemem demedin?" Lokman dedi ki, "Ben siz Efendimizin elinden o kadar tatlı yemekler yedim. Maddeten ve manen o kadar çok nimetleriyle perverde oldum ki, size bunlar için mukabelede bulunamadığımdan dolayı mahcubiyetimden iki büklüm olmuşumdur. Elinizle ikram ettiğiniz bir şeye, bu acıdır, yenilmez, nasıl diyebilirim? Hem sizin elinizden gelen her acı bana tatlı gelir. Çünkü bedenimin bütün cüzleri sizin nimetlerinizle perverde olmuştur." Sonra Lokman heyecan ve muhabbet dolu sözlerle içini dökmeye şöyle devam etti. "Efendim, sizden gelen bir acıdan feryat edersem başıma yüzlerce defa toprak saçılsın. Lütufkar elinin tadı bu kavunda nasıl acılık bırakır?" Muhabbetten acılar tatlılaşır. Muhabbet sayesinde bakırlar altın olur. Muhabbet ile tortular durulur, arınır. Muhabbet vesilesiyle dermansız dertler şifa bulur. Muhabbet ile ölü kalpler dirilir. Muhabbet sayesinde padişahlar kul olur. Muhabbetten dolayı zindanlar gül bahçelerine döner. Muhabbetten ötürü karanlık evler aydınlanır, nurlanır. Muhabbet vesilesiyle nar, nur olur. Muhabbet varsa çirkin bile huri kesilir. Muhabbet varsa kederler neşeye döner. Muhabbet sayesinde yoldan çıkanlar saadet rehberi olur, yol kesenler yol gösterici olur. Muhabbet sayesinde hastalık dahi sıhhat ve afiyete çevrilir. Hasılı, muhabbetle kahır, rahmet olur. Mesnevi. Eyyub sabrı. Eyyub aleyhisselam, Allah'ın birçok nimetlerine gark olmuştu. Yiğit evlatları vardı. Büyük varlık sahibiydi. Sıhhat ve afiyet içindeydi. İlahi imtihan olarak iptilalar başladı. Önce arazileri gitti. Sonra bir zelzelede evlatları vefat etti. Sonra ağır bir hastalığa düçar oldu. Sıhhati bozuldu. O ise hiç kalbini bozmadı. Sabri cemil gösterdi. Eyüp aleyhisselam hastalığının en şiddetli günlerini yaşıyordu. Hanımı Rahime Hatun dedi ki, "Sen bir peygambersin. Allah Teala'dan sıhhat ve afiyet istesen de bu dertlerden kurtulsan." Eyüp aleyhisselam sordu. "Sıhhat ve afiyetle geçen günlerimiz ne kadardı?" 80 yıl idi. "Ey Rahime, Cenab-ı Hak bana 80 sene sıhhatli bir ömür ihsan etti. Hastalık müddetim sıhhatle geçen ömrüme nazaran çok az. Hal böyleyken Cenab-ı Mevla'ya halimi şikayet etmekten hicap eder. Allah Teala bizlere nimetler verirken razı oluyoruz da ondan gelen belalara niçin sabretmeyeyim? Ben Rabbimden razıyım. Eyüp Aleyhisselam'ın bu tavrı rızanın en güzel misalini sergiler. Eyüp Aleyhisselam bütün musibet ve sıkıntılarına rağmen halinden şikayetçi duruma düşmemek ve takdire rızada kusur göstermemek için hastalığını Cenab-ı Hakk'a arz etmekten, kendisi için sıhhat ve afiyet dilemekten bile çekinmiştir. Nihayet zevcesinin ısrarları karşısında sadece "Rabbim, başıma bu dert geldi. Sen merhametlilerin en merhametlisisin." El-Enbiya 83 diye niyazda bulunmuştur. Bu dua üzerine Allah Teala kullukta daim olanlara bir rahmet hatırası olmak üzere onun derdini gidermiş, hastalığına şifa vermiş ve kendisine yeniden mal ve evlatlar lütfetmiştir. Cenab-ı Hak sabır, şükür ve hale rıza makamında zirveleşen Eyyub Aleyhisselam için "O ne güzel kuldu." Sad 44 iltifatında bulunmuştur. Şikayet yok. Tasavvuf, değişen şartlar altında Allah'ın takdirinden razı olabilme, ruhi dengeyi muhafaza etme ve şikayeti unutma sanatıdır. Hazreti Hüseyin radıyallahu anh, "Uğradığın dertlerden mahluka şikayeti kes. Merhametliyi merhametsizce şikayet etmiş olursun." Akaidi koruma çilesi. Çilelere karşı sabır bir tevhid ve akaid imtihanıdır. Tarih şahittir ki zalimlerin zulmüne ancak bu iman gücüyle karşı konulmuştur. Firavun'un sihirbazları Hazreti Musa'ya iman ettiklerinde Firavun onları hurma kütüklerine bağlatıp kollarını bacaklarını çaprazlama keserek ağır işkencelerle öldürmekle tehdit etti. Ve cellatlar derhal emrini uygulamaya başladılar. Bu kanlı manzara karşısında dahi imana kavuşan sihirbazlar tevhidden vazgeçmediler. Tattıkları imanı kaybetmemek için Firavun'u ve zulmünü istihfaf ettiler. "Sen ancak dünyaya hükmedebilirsin, istediğini yap," dediler. Şehadete yürüdüler. İlk İseviler, aslanların dişleri arasında parçalanmayı göze alarak tevhidi korumuşlardır. Ashab-ı Uhdud'un zulmettiği müminler, hendeklerde yanmaya razı olmuş, lakin tevhidden taviz vermemiştir. Habib-i Neccar, taşlanırken bile imanın vecdi içindeydi. "Keşke kavmim Allah'ın bana bu ikramını bilseydi," demiştir. Yasin 26-27.